Yunus Adası'ndan hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar. Bir Gönül Adası'nın daha başındayız. Yeni dönemin kayıtlarını yapıyoruz. Kıymetli hocam, İstanbul konuşalım mı bugün?
Evet.
İstanbul'la ilgili çok şikayet var. İstanbul çok güzel bir şehir. Hakikaten insanın içinde canlılığını hissettiği bir şehir. Uyumayan bir şehir, tarihiyle, doğal dokusuyla dünyada çok nadir görülebilecek şehirlerden bir tanesi. Hatta bir hatıramı nakledeyim. Yıllar evvel 2006 yılıydı, Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalışırken ben bir sempozyum düzenlemiştik. Uluslararası büyük bir kongre, Bakırköy Günleri adıyla ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de çok tanınmış psikiyatri hocalarını davet ettik. Bir gün ben hocaların hoşuna gider diye düşündüğüm için Viyana'dan çok önemli bir oda orkestrası Aya İrini'de konser veriyordu. Onlara konser bileti tedarik ettim. Ben de eşlik ettim. Aya İrini'de işte kaç bin yıllık bir mabet, kilisede konseri dinledik. Sonrasında onları bir yemeğe götürdüm. O da bir Bizans sarnıcı. Hoca, orada meşhur bir hoca var, Amerika'nın en tanınmış hocalarından bir tanesi. Yemekte dedi ki bana, bizi tarihinizle ezdiniz dedi.
Oo, Amerika tabii.
200 yıllık bir ulusuz biz dedi, bizi tarihinizle bugün ezdiniz dedi. Şaka yolu.
Şaka yolu.
Evet.
Ama bir gerçek payı da var.
Yani muhakkak payı. Yani... Bu şehir çok derin bir şehir, çok zengin bir şehir. Fakat şikayetler daha çok ulaşım konusunda şikayetler var. İnsanlar İstanbul'un bu karmaşasına yetişemedikleriyle ilgili şikayetleri var. Şöyle, bize ömrü bu şehirde geçmiş bir insan olarak ve bu şehrin çok değişik mevsimlerini görmüş bir insan olarak aklıma geldi. Şöyle bir şey çıkarabilir miyiz? İstanbul'da yaşama rehberi. İstanbul'da nasıl yaşarsa değerli dinleyenlerimiz, İstanbul'u nasıl yaşarlarsa bu şehrin hakkını vermiş olurlar.
Onu söyleyeceğim de önce siz bu bizi tarihinizde ezdiniz noktasında bir şey söylemek isterim size. Aya İrini, Ayasofya'dan evvel yapılmış bir eser. Ayasofya miladi 6. asır, Aya İrini miladi 5. asır. Ve hala var, duruyor. Bizans sarnıcıları da öyle. Sonra Müslümanlar Avrupa'nın farklı yerlerine gitmişler. Sicilya, İspanya, Orta Avrupa, Macaristan, Ukrayna vesaire. Kendi eserlerini bırakmışlar ve çekilmişler. Şimdi Aya İrini'nin yapıldığı zamanda burası Roma. Ayasofya yapıldığı zamanda Roma. Sonra Bizans oluyor. Bizans eserleri de duruyor. Ama Avrupa'ya gittiğiniz zaman Macaristan'da bir Osmanlı eseri göremiyorsunuz.
Sormayın.
Bitmiş. Yani tarihe olan hürmet çok net olarak bizde görülüyor. Onlar da yok. Sizi yok ediyorlar. Bir manada kendi tarihini yok ediyor insanlar. Onu da bir dipnot olarak söyleyelim. Tabii. Bu farkımız burada ortaya çıkıyor.
Toledo'da 40-45 camiden bir iki tane kalıyor, bir iki üç tane kalıyor. Onlar da zaten
farklı maksatlarla kullanılıyor. Cami tabii. Olduğu hiç anlaşılmıyor vesaire yani. Neticede böyle bir hadise. İstanbul'a gelince İstanbul'da ne bekliyorsunuz sorusu. Hatta şöyle söyleyeyim, hayattan ne bekliyorsunuz? Tabii bu uzun bir mesele. Ben şöyle söyleyeceğim size. İstanbul'da insanlar 4 mevsimi yaşayabilirler. Hala İstanbul'un bazı mekanlarında bu 4 mevsimi yaşayabilme imkanı mevcut. Biraz kendinize zaman ayıracaksınız ve biraz da kendinizi kollayarak bu şehrin dağdağısından, gürültüsünden, sıkışıklığından, koşturmasından kendinizi muhafaza ederek deneyimleyeceksiniz. Çok kısa da olsa, yani bir yarım günde olsa, o sizi bir mevsim yaşatmaya yeter. Böyle yerler hala var. Kışı, yazı, ilkbaharı, sonbaharı, seher vakti, akşam geç yatsı vakti, hatta mehtaplarıyla hala var. Dikkat edeceksiniz biraz. Bunlar ne katıyor size? Bunlar sizin varlığınızı önce görsel, işitsel, sonra da ruhsal olarak zenginleştirir. Ve siz hayata güzel hatıralarla beraber bakar ve yaşarsınız. Bizim hayattaki rutinlerimiz vardır. Bize unutamayacağımız anlar, zamanlar vardır. Bu unutamayacağımız anlar ve zamanları ben ikiye ayırıyorum. İnsanların yapay şartlar altında oluşturduğu anlar ve zamanlar. Şimdi onları çok görüyoruz, işte yaş günleri yapıyorlar. Pastalar, mumlar, happy birthday'ler vesaireler. Buna bir şey demiyorum. Diyorum da demiyorum. Bir de Cenab-ı Allah'ın biz kullarına, ey kullarım, benim sanatımı bir görün. Ben bu sanatı sizin için ortaya koydum. Bu sanatı ihmal etmeyin diye seher vakti, akşam güneş grup ederken, sonbahar, ilkbahar, yaz, kış zamanları vardır. Onları da görün. Onun için de biraz sakin bir zihne, sakin bir muhite ve sakin bir kalbe sahip olmanız lazım. Bu kadar söyleyeyim. Mesela pazar günleri hayat sabahtan biraz durgun oluyor. Şöyle bir deneme yapın. Elinize bir küçük yiyecek torbası mı alırsınız, bir şey alın. Sahilde bir yürüyüş yapın boğazın kenarında. Kalabalık basarken çekilin, evinize gidin. O sonbaharın, o kışın soğuğunu, martısını, boğazın havasını, rüzgarını, bir poyrazını bir tadın. Bunun gibi devamı da var bu hadisenin. Tabii.
Gelmişken Beşiktaş'tan şöyle bir yukarı doğru Yahya Efendi Derdihan'a doğru bir çıkın.
Çıkın, evet yani. Tabii yani o manevi şey, bu sadece yaratılmış tabiatta olan ülfetiniz. Ondan sonra siz o tabiatın içinde var olan bizim medeniyetimize ait güzel mekanlarda, manevi mekanlarda zaman geçirirseniz alülala olur. Bunun için çok uzun zamana ve büyük gayrete ihtiyaç yok. İyi hesaplayacaksınız. Sakin bir zamanda, rahat bir vakitte, sizin de rahat olduğunuz bir vakitte, hayatın çok dağdasına kapılmadan o psikolojiyi orada yaşayın. O size zaten uzun bir zaman yetiyor. Ben şu anda İstanbul'un bir köyünde, bir şimdi mahalle oldu, Beykoz'da oturuyorum. Tabiatla iç içeyim. Türbeleri, camileri uzaktan artık seyrediyorum. Ama eski hatıralar beni diri tutuyor ve yaşatıyor. Süleymaniye, Beyazıt, Fatih, Sultanahmet, Yeraltı Camii, Hafız Ali Efendi, Nusretiye, bunlarla beraber varım. Şehir çok kalabalık, doğru. Ama gayret etsem belli zamanlarda, şehrin tenha olduğu zamanlarda bu deneyimi yapabilirim. İstanbul'u yaşamak için. Tabii bir Müslüman olarak İstanbul'u yaşamak için bunları söylüyorum. Bir modernist için onu ben denemedim, onu bilmiyorum. Kitaplarda yazıyormuş. Biraz okumuşluğum var, onu da çok fazla söylemeyeyim yani. Onu herkes biliyor zaten.
Siz İstanbul'daki değişimi nasıl görüyorsunuz kıymetli hocam? Yani yıllar içinde olan değişimi nasıl okuyorsunuz? Yani şehirleşmeyi nasıl okuyorsunuz? İnsanların psikolojisini nasıl okuyorsunuz? Geçmiş çağlarda, geçmiş çağ demeyelim de zamanlarda,
dönemlerde
daha iyi olup şimdi daha kötü olan, daha kötü olup şimdi daha iyi olan şeyler sizin kanaatinize göre nedir?
Şehrin umumi havası kötü. Ama ben sadece bu şehre bakmıyorum. Türkiye'ye ve bütün İslam alemine bakıyorum ve gördüğüm netice şey şu. Türkiye kendini arıyor. Yani Türkiye'nin bir medeniyet tercihi yapması lazım. Çok genel manada. Henüz bunu yapmış değil. Bu tercihin de iki tane şıkkı var. Ya modernist olacak yahut da İslam medeniyetine yeni bir yorumla devam edecek. Bu tabii şehre de yansıyor. Böyle bir hadise. Gördüğüm o. Ama eskiye göre, yani eski derken benim 50'li yılları çok net hatırlıyorum. 53'te Vefa Lisesi'ne başlamıştım. 59'da bitirdim. O tam Türkiye'nin katı devletçi söylemden liberal söyleme geçiş dönemidir o dönemler. Demokrat Parti iktidarı daha evvel, Kemalist bir iktidar vardı Türkiye'de. O dönemler önemli dönemler. Türkiye'nin moderniteyle gerçek manada tanışması ise kitleden söz ediyorum. Özal'ladır. Modernitenin o zamanlar 90'lı yıllar kapitalist versiyonu hakimdi dünyaya. Tanıştırdı. Şaşırdı Türkiye şu anda. Ama 50'li yılların zihin yapısına baktığım zaman şöyleydi. İslam medeniyeti açısından söylüyorum. Bir Müslüman olarak varız. Hakim otoritenin bize çizdiği sınırlar içinde kalmak mecburiyetindeyiz. Bu sınırlar asla değişmez. Ama hakim otorite bize de bir hayat hakkı tanısa, nefes alma hakkı tanısa. Olay böyleydi. Şimdi ise hakim otoritenin sınırlarını bizim çizmemiz lazım. Ama o çizecek gücümüz henüz daha oturmadı, yok. O vizyon henüz daha yok. Ama şunu gördük, dünyayı tanıdık. Eskiye göre çok daha iyi tanıdık. Ve dünyayı daha tam değerlendiremedik. Tanıdık ama tam değerlendiremedik. Ben şahsen değerlendirdim. Orada çok netim yani.
Pek çok insanın zihninde esaret devam ediyor efendim. Esaret kimin haklı ve kimin yön tayin edici olduğunu belirlerken kendini gösteriyor.
Değil mi?
Şimdi geçtiğimiz günlerde bir arkadaşla bir WhatsApp grubunda bir muhaveremiz oldu, bir iletişimimiz oldu. Bir duyuru yapıyor hukukçu bir arkadaşımız. Diyor ki genç hukukçuları, öğrencileri uluslararası hukuk mahkemelerine götürüyoruz, gezdiriyoruz. İşte Lahey'e gidiyoruz, şuraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. İşte 5-6 tane Batı ülkelerinden mahkeme söylemiş. Ve genç hukukçularımızı buraya gezmeye götürüyoruz. Haydi pamuk elleriniz cebe diyor. Bize arkadaş grubuna diyor ki haydi siz de destek olun bu arkadaşlarımıza. Ben de dedim ki değerli dostum, yani uluslararası hukuk diye bir şey mi kaldı? Yani sizin götürdüğünüz mahkemelerin belirleyici bir hüviyeti mi kaldı? Bu Avrupa merkezci bakış açısını bırakmanın zamanı gelmedi mi? Yani çocuklarımızı örnek alınacak mahkemeler diye hiçbir işlevi olmayan, sadece üçüncü dünyaya işleyen, modern batı dünyasına veya Amerika'ya hükümleri geçmeyen mahkemelere mi götürüp oraları göstereceksiniz? Yani bir zihinsel esaretten kurtulmak hep bütün bunları bence sorgulamayı beraberinde getirmesi
çok
lazım.
Çok haklısınız, çok haklısınız.
Kim yön tayin edici olacak? Mesela psikiyatri bilimini biz beyaz Anglo-Sakson protestanların değerlerine göre mi waspların normlarına göre mi tayin edeceğiz? Normal anlayışımızı o insan tasavvurundan yola çıkarak mı inşa edeceğiz?
Bu soru çok önemli ama. Bu soru çok önemli. Bu benim de gündemimde olan bir soru. Biz kendimize ait bir ilmi telakki, hatta paradigma bile demiyorum. Bilimsel paradigma demiyormaya çalışıyorum. Bir ilmi telakki ortaya koyabilecek miyiz, koyamayacak mıyız? Ama bu soru mesela bundan 50 sene önce sorulmuyordu. İlim dediğimiz zaman zihnimizde tek bir ampul yanıyordu. Hatta modernitenin ilmi yaklaşımı, arkasındaki felsefeyi bilmiyorduk bile. Ama şimdi onu konuşuyoruz. Diyorsunuz ki ben bir psikiyatrist olarak, bir uzman, bir bu hususta yekta birisi olarak batılı insanın normunu mu kabul etmek zorundayım? Halbuki daha evvelden ilim dediğiniz zaman işte bu deniyordu. Başka bir şey yoktu ortada. Ama şimdi en azından bir başka fenomenin dahi varlığını konuşuyoruz. Siz mutlaka yapmışsınızdır ve yapmaktasınızdır. Bize ait bir insan modeli psikiyatride ne olabilir? Bunun üzerinde imalik fikrediyorsunuz. Bir şeyler yazıyorsunuz veya anlatıyorsunuz derslerinizde diye düşünüyorum. Bu böyle. Bu çok önemli bir şey. Ben de bizim işte mühendislikte, biraz şehirde, biraz mimarlıkta, yani bize ait bir şehir modeli nasıl olabilir? Biz derken Müslüman İslam dünyasına ait. Ama bugünü yaşayan. Şimdi tarım toplumunda o eski zamanlarda bir model ortaya çıkmış. Ama sanayi toplumu şimdi. Bilgi toplumuna doğru evrildik. Yeni bir modele ihtiyacımız var. İşte burası çok önemli hadise. Modernitenin bir özelliği de şudur. Ben onu hep öğrencilerime söylemişimdir. Modernite zihinlerinize bariyer koyar. Benim dışımda bir şey düşünemezsiniz der. Düşündüğünüz şey safsatadır, hayaldir, kurgudur, bilim değildir der. Ve size buna inandırır. Düşünürsünüz, hayal derseniz, safsata derseniz, kurgu derseniz, halbuki değil, modernitenin dışında da bir başka yaklaşım söz konusu diye düşünüyorum. Dolayısıyla İstanbul şu anda kendini arıyor. Türkiye kendini aradığı için kendini arıyor. Peki bu İstanbul adam olur mu? Hiç şüphesiz olur. Çok net burada. Bunun bedeli neyse Türkiye bunu verir, bu şehri düzeltir. Önce zihinlerimizin biz bugün hangi medeniyetin mensubuyuz ve o medeniyetin soyut değerleri açısından hangi tatbikatı seçerek şehri o tatbikata göre biçimlendireceğiz. Bu sorunun cevabını verebilirsek eğer bu şehri biz üçe beşe bakmadan düzeltiriz, yenileriz. Hiç o da şey yok yani. Deprem olduğu zaman 2023 6 Şubat'ta ciddi manada bir yıkım oldu. Ben bu konularla işte biraz meşgul olduğum için bir küçük öneride bulundum. Bu gereken yerlere de gitti bu öneri. Fakat Türkiye'deki yapılanma hem pratik itibariyle hem zihniyet itibariyle bir başka istikamette geliştiği için tam yapılamadı o. Ama en azından bir kayıt düşüldü. Kayıt da şuydu: lütfen yaptığınız yapıların, yani apartman yapmayın demiyorum, esas tabii diyeceğim o da, demiyorum onu. Yaptığınız yapıların nispetleri ağaç nispetini aşmasın. İnsan var, ağaç var, yapı var. İnsanı ve ağacı biz yönetemiyoruz. O kendiliğinden çıkıyor. Hikmet-i Hüda veya doğa, ama nispetleri belli. Ama yapıyı biz yapıyoruz. İnsan, ağaç, yapı bir bütün hayatın içinden. Bir tanesi buydu.
Bunun, yani bir apartmanın boyutları, uzunluğu,
yüksekliği,
yüksekliği,
ağacı geçmesin.
Ağacı geçmesin.
Geçmesin. 3 veya 4 kat.
Osmanlı'da da camiyi veya minareyi geçmesi şeklinde miydi?
Tabii Osmanlı'da, Osmanlı'da bayağı aşağıda. Eskişehir'e baktığınız zaman Osmanlı'da şöyle, Tanzimat öncesinden söz ediyorum. Tanzimat'ta bayağı birçok şey değişti. Tanzimat öncesinden söz ediyorum. Sivil doku yeşilin içinde kaybolmuştur. Ve mensup bulunan medeniyetin timsali olan yapılar yeşilin içinden görünürdür. Kubbeler, hı hı, ve minarelerle. Şehre baktığınız zaman şehirde doku bu. Peki siyasal otoriteye baktığınız zaman siyasal otoritenin de sarayı pavyonlar halinde bahçede kaybolmuştur. Sadece Adalet Kulesi'ni görürsünüz. Topkapı'ya baktığınız zaman. Pavyonlardı. Topkapı'nın bir kardeşi var. Şu anda hayata döndürülüyor. Edirne. Saray-ı Cedid Amire. Topkapı'yla muasır inşa edilmiş. Onun da çok derin bir manası var. Çünkü Osmanlı, ben bir Avrupa devletiyim diyor yani.
Evet.
Yeni bir medeniyet hamlesi Avrupa'da oluşuyorken Osmanlı da orada. Hatta ben size şunu söyleyeyim. 1912 sonbaharına kadar, hı hı, Osmanlı'nın Adriyatik'te 250 kilometre deniz sahili var.
Karşısı kaç senesine kadar hocam?
1912. Adriyatik'te 250 kilometre sahili var. Ben bir Avrupa devletiyim diyor. Sultan Yaşar zamanı. Karşısı İtalya.
Bosna kıyıları mıdır?
Hayır, Makedonya, Arnavutluk.
Arnavutluk kıyıları.
İşkodra'dan yan yaya kadar.
Bosna'nın da bir
Bosna
şeyi
kuzeyde
var. Evet, kısa bir sahili var.
Evet. Bosna'nın kısa bu. Çok enteresan yani. Neticede bizim bir medeniyet şeyimizi, işte o değerleri şehre yansıtmak mecburiyetindeyiz. Osmanlı'nın şehir dokusu böyle. Çünkü o kararını vermiş. Kuralını koyuyor ve o kurala göre uyuyor. Ama şöyle, kural önce insanların zihinlerinde. İnsanlar yapmıyorlar. Mesela İmar Nizamnamesi Tanzimat'a kadar yok. Çünkü insanların zihninde kural var. Had var. O haddi aşmıyor yapı yaparak. Buna karşılık medeniyet değerini temsil eden külliyeler çok muhteşem yerlerde. Hatta eski İstanbul'da büyük kitlesel yapı, yani insanlar etkileyecek büyük kitlesel yapı ilk defa Selimiye Kışlası karşıda. Tabii o yapı yaptığınız zaman şöyle bakıyor insanlar hayata. Biz de öyle bakarız. Bu yapı hangi gücü temsil ediyor? Bu hangi güç bu yapıyı kullanıyor? Bakıyorsunuz, askeriye. Demek ki diyorsunuz, bu askeriyenin böyle bir gücü var. Daha evvel de Yeniçeri kışlaları böyle değil. Bu öyle bir yapı. Görüyorsunuz onu. Yani düzenli ordu. Üçüncü Selim'in yaptırdığı yapı. Ben bu yapılarla ilgili hadiseyi 71 senesinde New York'ta denedim. Denemişim daha doğrusu. Sonradan fark ediyorum o tecrübeyi. Gökdelenleri gördüm. Daha evvelden kitaplarda görüyoruz. Meslek icabı iyi kötü okuyoruz. İnşaat mühendisi olarak. Ama görünce binayı, kendinize bakıyorsunuz, binaya bakıyorsunuz, asansöre bakıyorsunuz, işleyişi görüyorsunuz. Bu kimin binası diyorsunuz yani. Hangi güç bu binayı yapmış ve kullanıyor? Ve o gücün karşısında etkileniyorsunuz. Firavun'un mezarı da aynı şey. Firavun kendi gücünü ifade etmek için ölüm. O vakte kadar Mısır'ın bilmediği nitelikte bir yapı yapıyor. Oturduğu planın biraz incelediğim için biliyorum. Kare plan oturuyor, piramit. Kenarları 200 metre. Yüksekliği 140 metre. İçinde Firavun'un kabri var. Labirentler vesaireler vesaireler. Dümdüz bir şey düşünün. Coğrafya. Ve orada bir piramit görüyorsunuz. Dedeniz görmüş, onun dedesi görmüş, onun dedesi görmüş. Zamana meydan okuyan bir piramit görüyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki bu ne? Bir güç göstergesi o. Mezara heykele ait bütün bu velveleler. Bekan için hakikat meramın oysa eder. Evet. Bütün beşerin hakkıdır beka emeli. Fakat bu hakkı ne leşten ne taştan istemeli. Geldi Akif'i anma. Leş ve taş. Leş dediğin mumya. Taş dediğin de piramit ya.
Evet. İstanbul'da özellikle yapmaktan keyif aldığınız şeyler var mı kıymetli hocam?
Var. Külliyeleri ziyaret. Var. Atik Valide Külliyesi'ne son yıllar elhamdülillah nasip oldu. Atik Valide Külliyesi bir hanım külliyesi. Nurbanu. Efendim Sarı Selim'in A8'i. Çok güzel bir külliye. Hürrem'in gelini aynı zamanda filan. Yukarıdan Nuh kuyusundan inerken apartmanlar var. Külliyeyi kapatıyorlar. Ben de diyorum ki bu apartman sahiplerine değerinin birkaç katını verelim. Onları daha güzel yerlere taşıyalım. Yani gönüllerini rahat ettirelim. Fakat külliyeyi bir açalım, görelim külliyeyi. Bu zelzeleden, depremden bahsederken insan, ağaç, bina yüksekliği. İkinci önerim de şöyleydi. İnsanlar sabahleyin evden çıktıkları zaman işe gitmek için, çocuk mektebe gitmek için, evin hanımı alışveriş için veya komşuya gitmek için çıkınca bize ait bir değeri temsil eden bir yapıyı görsün sadece. Sadece görsün. Bu yapıda bir camidir. Haziresiyle beraber, avlusuyla beraber, şadırvanıyla beraber sadece görsün ve önünden gitsin. Bu kadar. Görsel hafıza.
Tabii görsel hafıza. Belki ailelere böyle pratik bir öneri de olabilir bu. Daha önceki programlarda da bahsetmiştik. Mabetlerin içine girme, orada vakit geçirme, çocuğun kubbeyi görmesini sağlama, efendim bir ezan okunduğun zaman onu ruhunun en ücra hücrelerine kadar içine çekme, ibadet eden, huşu içinde ibadet eden insanları görme, o taşlara dokunma, efendim klasik bir Osmanlı mahallesinin havasını teneffüs etme. Bütün bunlar aslında bir çocuğa ruh koordinatlarını vermek için fevkalade doğru şeyler.
Çok mühim.
Yani yerlilik diye bir tartışma var. Yerlilik bu topraklara hor ve hakir bakmamaktır. Bu toprakların sahip olduğu hazinelerin farkında olmaktır. Kendi olmaktan utanmamaktır bana göre.
Tabii, tabii.
Şimdi bize kendimiz olmaktan utanmamız öğretildi. Bütün garpzedelerin yaşadığı gibi. Yani neticede Batı'nın ağır tokadını yemiş ülkelerin fertlerine baktığınız zaman, genç kuşaklara baktığınız zaman onlar galip oldu, biz mağlup olduk. Demek ki bizde yanlış giden bir şeyler var diye bir düşünce hasıl oluyor.
Eksik giden bir şeyler varmış, doğru. Evet. Onlar galip geldi, teknolojik olarak galip geldi. Şimdi iş tersine döndü. Ama kabullenemiyor insanlar. Ayrıca onlar galip geldi, sonra ne oldu? Kendi kendilerini yiyip bitirdiler. Yani ben hep söylüyorum, Birinci Dünya Savaşı ile ikinciye çok dikkatli bakmamız ve onları farklı yorumlamamız lazım. Bunlar modernitenin kendi iç savaşlarıdır. Bir cami, yanında bir çınar, çok sıkışmamış bir kent dokusu, gökyüzüyle temas edebiliyorsunuz, rüzgarı ve güneşi hissedebiliyorsunuz. Size o kadar çok şey söylüyor ki insan olarak. Çocuk o atmosferi gördüğü anda, o atmosferle temas ettiği anda kendi varoluşunun hikmetini anlıyor iç dünyasında. Ona ne kadar söyleseniz o atmosfere veremediğiniz sürece o hissiyatı yakalayamazsınız. Bu bizim için de geçerli. Bursa'da bir eski cami avlusu, Mermer Şadırvan'da çakırdayan su, Orhan zamanından kalma bir duvar, onun da bir yaşta ihtiyacını var. 54 yana sakin bir günü, bir rüyadan arta kalmanın hüznü. Devamı var, okumayacağım. Pitoreski bitirdi şair. Bursa'da bir eski cami avlusu, Mermer Şadırvan'da çakırdayan su, Orhan zamanından kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyacını var. 54 yana sakin bir günü. Bitti. Hayat bu. Ben buna benzer tecrübeleri Frank dünyasında, katedrallerde yaşadım. Onun da kendine göre bir atmosferi var. Benim de kendime göre bir atmosferim var. Ben kendime göre olan atmosferde varım. O kendine göre olan atmosferde yok. Çünkü öyle Katolik artık Batı'da gördüğüm kadarıyla yok. O rengi kaybetmişler. O esere maziden kalan bir sanat eseri olarak bakıyor. Bir gotik katedral bir sanat eseri mi? Tabii ki bir sanat eseri. Ama ondan öncesi var. O aşkın dünyaya giden yolun başlangıcı. O Katolik düşüncesinin, anlayışının, duygusallığının her şeye rağmen başlangıcı. Sanat onun arkasından geliyor. O bir yöneliş. Sanat belki orada bir vasıta. Gaye değil. Esas yöneliş orada. Ama artık tanıdığım kadarıyla öyle Katolik mutlaka vardı Cenab-ı Allah. Öyle Katolik kulları ama benim tanıdığımız da yoktu. Modernistlerdi onlar yani. Laboratuvar. Ha, katkı kiliseye gidiyorlar. Ara ara bakıyorlar sadece. Laboratuvar, kütüphane, rasyonalite. Ha, güzel mi? Güzel. Yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Yetmiyor. Sıkıntı var. Yetmiyor. Bize yetiyor ama elhamdülillah. Bizim dünyamız böyleydi. Hala da böyle çok şükür. İşte İstanbul bu rengini kaybetmedi. Ben gençlerden çok ümit varım. Okuyacaklar, öğrenecekler. Kadim dünyanın bu vakte kadar nasıl geldiğini yakalayacaklar. Onu tekrarlamayacaklar, üzerine koyacaklar. Yeni, güzel ama kadim dünyaya referans veren, onu esas alan, çünkü değerler. Kadim dünyanın değerleri niye önemli? Çünkü özgün, vahiy değerler onlar. Kadim oldukları için mühim değil, önemli değil. Vahiy oldukları için önemli. İslam böyle bakıyor hadiseye. Bu bakımdan İstanbul hala bir simge şehirdir. Bütün dağdasına, bütün sıkıntısına rağmen ve hala İslam medeniyetinin modern zamanlardaki yorumunu muhtevi bir şehirdir. Bu programa gelmezden evvel bir dostum, genç bir dostum telefon etti. Kendisi iş dünyasında mühim mevkiler ihraz etmiş bir zat. Dedi ki, hocam bugün Cuma'ya Laleli Camii'ne gidiyorum. 3. Mustafa. Orada sizin için dua edeceğim. Ve 3. Mustafa'nın dörtlüğünü okuyacağım. Yıkılıptır bu cihan sanmak ki bir dem düzele. Dedim güle güle gidin. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. İşte hala Laleli Camii var. Külliyesi natamam olarak hala var. Ama hala var, cami var. Ve diriliyor. Cemaat artıyor. Dikkat artıyor. Ve o caminin yapıldığı şartlara insanlar yavaş yavaş öğreniyorlar. Mesela şöyle bir talep oldu. Bana resmi bir televizyon kanalında bize İstanbul külliyelerini anlatan bir program. Bu çok mühim bir şey. Yani insanlar bendeki mütevazi bilgiyi bile istiyorlar. Çünkü medeniyet açısından külliyelere bakan pek olmamış. Bu bir başlangıç. İnşallah devamı gelecek. O külliyeyi hayatımızın bir yerine oturtacağız. Ve artık bizim külliyemiz AVM olmayacak. Şu anda bizim külliyemiz AVM. İnsanlar boş vakitlerinde gidiyorlar. Niye gidiyorsa ısınıyorum, sıcak içerisi diyor. Bakıyorum mağaza vitrinlerine diyor. Karnım acıkırsa bir şey yiyorum diyor. Müzik dinliyorum diyor. İki insan görüyorum diyor. Waste of time. Zaman gidiyor. Külliyeye cazip gelmiyor. Yurt dışında yine bu yaz nasip oldu gittim. Diaspora, Türk diasporası, Müslüman diaspora. Külliye yapmış. Bir mekan yapıyor. İçinde cami var. Çocuk bakım yeri var. Otoparkı var. Yemek yeri var. Kahve var. Hatta gençler için bilardo salonu bile var. Ama cami de var. Çalışıyor. Hanımlar da geliyorlar, gençler de geliyorlar. Hepsinin yeri ayrı. Niye dedim böyle yaptınız? Başka türlü izin vermiyor diyorlar. Tek bir yapı yapacaksın. Yüksekliği belli. Oturma alanı belli. Ona göre en üste camiyi koymuş. Altta diğer fonksiyonları yerleştirmiş. Tabii Türkiye'de böyle değil. Elhamdülillah. Yer çok. İnşallah yaparız. Ve hayatımızı AVM'den, alışveriş merkezinden yeni yapacağımız külliyelere kaydırırız diye düşünüyorum.
Ruhu zenginleştirecek yerlere, ruhu inkişaf ettirecek
değil
yerlere.
Mi? Ruhu ya.
Bizi kendimizle buluşturacak yerlere, gözlerimizi kamaştıracak, bizi bizden alacak yerlere değil, bizi bize getirecek yerlere diyelim inşallah.
Evet evet. Hocam. Evet evet.
Çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Gönlünüze bereket. Değerli dostlar, kıymetli dinleyenler, Bir Gönül Sadası'nın daha sonuna geldik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar. İnşallah bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hayırla kalınız.